Ayrım 4.
6. Can Manay. Bir toplantıyı kaçırmış ve diğerini de geç kalmıştı ama umurunda bile değildi. Zafer sigarasını yakmak üzereydi. Duru'dan ayrı geçen her saniye o kadar gereksiz, o kadar boşunaydı ki. Hayatının amacını gerçekleştirmiş biri gibi hissediyordu Can. Hayatının amacına ulaşmış ama gündelik yaşamın gerekleri yüzünden arada da olsa o amaçtan uzakta kalmak zorunda olan biri. Ancak stüdyoya vardığında Bilge'yi aradı. Duru'nun üzerine sinen duygusunu yol boyunca da deneyimlemek için telefonunu açmamıştı. Bilge ilk çalışta cevap verdi. Can hemen konuya girdi. Neredesin? Bilge cevapladı. 14. kat, toplantı salonu. Tam istediğiniz gibi. Biz dosyayı incelemeye başladık. Can hiçbir şey istememişti Bilge'den. Onsuz toplantıya başlamış olduklarına inanamadı. Tepkiyle, ''Ne yaptınız? Ben siz nasıl başlarsınız?'' dedi. Bu kızı fazla başıboş bıraktığını düşünerek. Bilge'den hiç ses çıkmadı. Can, ''Hiçbir şeye başlamayın, geliyorum.'' diye haykırdı, telefonu Bilge'nin suratına kapattı. Binanın ön kapısından girdi, sadece yöneticilerin kullandığı asansörden hemen 14. kata çıktı. Toplantı odasına yaklaştıkça Bilge'ye siniri iyice artıyordu. Ne sanıyordu bu kız kendini? Toplantı odası karanlıktı. İçerideki karanlığı ara ara aydınlatan projektörün ışığından anlaşılıyordu karanlık. Can Manay sinirine hakim olarak içeri girdiğinde projektörde geçen sezonun final bölümünden bazı sahneler kolaj olarak akmaktaydı. Ve kapının ağzında Can Manay'ı gören üst düzey yöneticiler onu alkışlayarak karşıladı. Bilge Can Manay'a zaman kazandırmak için daha önce hazırlanan bu kolajı yöneticileri izletmeyi seçmişti. Her şey onun fikriydi. Can Manay kendisiyle tokalaşmak için ayağa kalkan coşkulu yönetici kitlesine suratını tıkındığı yarım tebessüm maskesiyle karşılık verdi. Herkesle tokalaşması bitince Bilge ile göz göze geldiler. İlk defa ne diyeceğini bilemeyen biri gibi göründü Can Manay Bilge'nin gözüne. Ve Bilge hafif, sakin bir baş hareketiyle kafasını yavaşça bir kez aşağı indirirken anlayışlı bir tebessümle gülümsedi ona. Aynı daha zeki birinin zekasını yargılayan bir aptala yapabileceği gibi. Yöneticiler kolajın son dakikalarını izlemeye devam ederken Bilge elindeki kağıdı Can Manay'ın önüne koydu. Karanlıkta iyi görünmese de Can kağıdı kendine yaklaştırıp okudu. Karşınızdaki koltukta oturan Hüsnü Bey'in geçen hafta bir oğlu oldu. Zehra Hanım önümüzdeki hafta sonu işten ayrılıyor. Program içeriğini geçiştirmek akıllıca olur. Çünkü başka bir kanalda başlayabilir. Abdullah Bey, Murat Kolhan'ın sağ kolu. Fikri Bey sizi narsist buluyor. Hoş geldiniz. 7. Sadık Murat Kolhan. Sadık bedenini masaj koltuğuna yatırırken derin bir nefes alıp nefesi içinde sıkıştırdı. İçinde atan hayatı hissetmek için çocukluğundan beri yaptığı bir şeydi bu. Pıt pıt pıt. Hayatın ritmi bu damarlarında akıyordu. Ne muhteşem bir organizmaydı insan. Sadık içinde sıkışan nefesi acele etmeden dışarı verdi. Yenisini sakince içeri aldı. Çiğ diye düşündü. Çiğ, tüm canlıları birbirine bağlayan, rejenere eden yaşam enerjisi. Vücudunun ürettiği ortalama 0.6 voltluk elektrik çiğinin her hücresine akmasını sağlıyordu. Nereden geldiği, niye var olduğu bilinmeyen, değdiği her şeye hayat veren muhteşem enerji. Sadık çiği ilk fark ettiğinde 5 yaşındaydı. Yaşadıkları gece kondunun yanındaki yoldan geçen kamyonları seyrederken, bir gün bir köpeğin ezilmesini izlemiş, yola koşup kamyonun çarptığı köpeği kenara çekmiş, onu kurtarmak için ne yapması gerektiğini düşünürken köpeğin gözlerindeki ışığın kayboluşunu, göz bebeklerinin nasıl da matlaştığını fark etmişti. Köpeğin gözlerindeki donma o kadar net, gerçek ve fark edilir olmuştu ki o gözlerden uçup giden şeyin peşine düşmüştü Sadık. Bu merak onda yaratılışla ilgili bir sürü soru doğurmuş, bu sorular onu dine taşımış, dinle tanışması başta bir sığınma, sonrasında dinle güç kazanan, diğerleriyle ilgili keşfettiği gerçekler doğrultusunda hayal kırıklığı olmuş ama bu her anlamda ona güç vermişti. Diğerlerini kontrol edebilme gücü. Din ona bir şey öğretmişti. Dini yüreğinde yaşayanlar Yaradan'ın yolunda sessizce var olurken, dini aklında yaşayanlar diğerlerinin üstünde oluşturdukları egemenlikle kitleleri yönetmek için varlardı. Yıllarca sürmüştü bu din eğitimi, dini aklında yaşayan herkes gibi. Manevi babasıyla tanışması hayatındaki her şeyi değiştirmişti. Etrafında fark yaratan bir adamdı hoca, ona Sadık adını veren de oydu. Daha çocukken hocayı tanımış, kanatlarının altına girip onun vizyonu çerçevesinde bugünlere gelmişti. Sadık için dünyayı ticaretle algılayan bu özde, açık fikirli adam, Allah korkusuna ihtiyaç duyan kesimi yönetebilen, dini söylemlerinde uzmanlaşmış, özde dinsiz ama söylemleri dinli bir akıldı. İnsanların korkularına nasıl hitap etmesi gerektiğini, kitleleri organize ederek nasıl harekete geçirmesi gerektiğini bilen gerçek bir ustaydı. Gözlerini açtığında düşüncelerinden sıyrılıp ana döndü Sadık. Kirlan'ın rahatlık ve samimiyetten başka kendisini hiçbir şey ifade etmeyen vücudu, yanı başında masaja başlamak için ondan izin bekliyordu. Sadık başını evet anlamında hafifçe eğdi. Gözlerini kapatıp 10 yıldır her ayın ilk pazartesi deneyimlediği boşalmaya kendini bıraktı. Neredeyse hücre boyutunda boşalabilir hale gelmişti kirli sayesinde. İçindeki çiğe ivme veren bir boşalmaydı bu. Elektrikle yüklenmiş ya da yeterli yüklenememiş bir cihazın ihtiyacı olan akımı içinde dengelemesi sanki sistemi sınırlaması gibiydi yaşadığı bu orgazm. Normalde ayda bir kere deneyimlemeyi tercih ettiği bu keyfi birkaç aydır hissettiği tatminsizlikten beri ayda ikiye çıkartmıştı. Ayın ilk pazartesileri ve ikinci çarşambaları. Hiçbir zaman kirliye dokunmuyor, zaten dokunmak bile istemiyordu. Çirkin denemeyecek kadar şefkat uyandıran üç çocuk annesi uzak doğulu bu kadının ellerinin ustalığına kendini bırakmak yaşadığı en rahatlatıcı şeydi. Bir adaya düşse Sadık'ın yanına alacağı üç şeyden biriydi kirli. Ayda bir gün dışında suratını görmemek şartıyla. Kirli'nin kısa tırnaklığı, güçlü parmakları kasıklarını masaj yaparak önce yumurtalıklarını kavradı, sonra diğer eli erkekliğini avucunun içine alarak sıkıştırdı. Özellikle yoğun bir masajla boşaltılmak istemişti bugün. Özge'yi görmeden önce tamamen gevşemek istiyordu. Kirla her zamanki gibi ritimle başladı. Sadık'ın kendi sıvısını kullanarak kayganlıktan yararlandı. Serçe parmağıyla anüsü uyguladığı basınçla orgazmı yakalayıp masajı bitirdi. Mükemmeldi. Hiç kıpırdamadan kendini Kirla'nın yağlarla temizlemesine bıraktı Sadık. Baştan aşağı itinayla boşaltılan ılık yağın kafatasından boyuna yayılması ve oradan tüm vücuda kaymasıyla gözlerini açtı. Tahrik edici, hiçbir şeyi olmayan, nereye ne kadar ne sürede dokunması gerektiğini bilen bu kadın, güvenilir elleri ve asla satın alınamaz ağzıyla Sadık Murat Kolhan'ın en iyi çalışanlarından biriydi. 8. Özge. Metrodan indiğinde kendisini bildirildiği gibi Sadık Murat Kolhan'ın özel aracı caddede bekliyordu. Özge kapıyı açıp bindi. Araç hareketlendi. Şehrin büyük ormanının bulunduğu bölüme doğru ilerlediler. Nereye götürüldüğünü bilmiyordu. Sadık'ın noteri görüşmesinin şirkette olmayacağını, Sadık Bey'in kendisini beklediğini söylemişti sadece. Keşke sorsaydım diye düşündü. Şehir trafiğinden uzaklaşıp orman yoluna girerken. Sadık Murat Kolhan'la iki telefon konuşması dışında görüşmemişti. Kendisine yardım ettiği o geceden sonra geçen onca zamana rağmen sanki hemen yine karşılaşacaklarmış gibi hissetmesinin ne garip olduğunu düşündü. Telefon görüşmeleri de ani olmuştu. Birinde akşamüstü aramış ve darbede çıkan haberlerden birinin kaynağını öğrenmek istemişti. Gergin gibiydi. Diğerinde ise darbenin servis sağlayıcısıyla ilgili soru sormak için sabahın göründe aramıştı. Konuşmalar çok resmi geçmişti ve telefonu kapatırken hep tuhaf bir burukluk hissetmişti Özge. Bu toplantı talebinde bulunmasa belki onu görmeyebileceğini hissediyordu. Ormanın daha da derinliğine gitmeleri yüklü bir yalnızlık verirken neyse ki 15 dakika sonra güvenlik kulübesinin olduğu bir geçişe geldiler. Etraf ağaçlık olduğundan buradan geçse bile asla böyle bir yerin varlığını fark edemeyeceğini hesaplayıp iyice huzursuz hissetti kendini. Çünkü kimseye güvenmiyordu. Babasının annesiyle çizdiği mutlu aile tablosuna rağmen babasının ikinci hayatını keşfettiğinden beri bu paranoyaklık bir alışkanlığa dönüşmüştü. Zenginliğin sapkınlığı mükemmel bir şekilde kamufle edebildiğini deneyimleyerek büyümüş ve keşfettiği bu zehirli bilgiye rağmen sessiz kalarak bir suç ortağına dönüşmüştü. Ama bu suç ortaklığı durumu çok da uzun sürmemişti. Babasının ikiyüzlülüğünün aslında annesi tarafından bilindiğini öğrendiğinde onların çirkinliğinden uzaklaşabilmek için ülke değiştirmek zorunda kalmış ve doğduğu topraklara dönmüştü. Başkalarının önemsemediği detayları fark etmek onun için bir alışkanlıktı. Bu alışkanlığın beraberinde getirdiği paranoyanın bir gün hayatını kurtaracağını bilmeden güvenliğin ardındaki demir kapılar açılırken burada olduğundan kimsenin haberi olmadığını düşündü. Araç ağaçların arasında uzanan dar bir yolda ilerlerken özge yolun asfaltlaşan yapısına dikkat etti. Geldikleri toprak yoldan sonra bu yol aniden uygarlığa kavuşmuş gibi bir his yaratıyordu. Yol hafif bir eğimle tepeye doğru çıkarken karışık ağaçların yerine salkım söğütler aldı. Yemyeşil arazi, etrafa yayılan salkım söğütler ve önünde durdukları küçük evle kartpostal gibiydi. Araç tepedeki evin önünde park etti. Özge inmek için hamle yaptığında kapısı aniden açıldı. Karşısında dikilen 50 yaşlarındaki adamı görünce rahatladı. Adamın eşliğinde eve ilerledi. Arabayı park ettikleri yerin yukarısında bulunan tek katlı ev taştan yapılmıştı. İki cephedeki pencereler biraz fazla küçüktü. Küçük bir dağ evine benziyordu. Ana girişteki ahşap kapı enteresandı. Kocaman bir çam kozalağı şeklinde dizayn edilmişti. İçeri girdiler. Ev parlayan ahşap zemin üzerine öylece bırakılmış gibi duran iki oturma grubu dışında bomboştu. 5 metre ileride giriş kapısının tam karşısında bahçeye açılan bir kapı daha vardı. Bu eve göre fazla teknolojik bir kapıydı. Hiç beklemeden Özge'nin arka bahçe olduğunu düşündüğü yere geçtiler. Otomatik açılan kapıdan geçtikten hemen sonra bir şok dalgası gibi beynine çarpan görüntü nefes kesiciydi. Arka bahçe değildi burası. Bu küçük dağ evinin ardına saklanmış, aşağıya inen eğime yayılmış, yemyeşil arazinin ortasında hayatında gördüğü en güzel evdi bu. Sadık Murat Kolhan'ın evi bulunduğu yamacın alçalan manzarasını tamamıyla kucaklayacak şekilde yerleştirilmişti. Biraz önce arabayla çıktıkları tepe şimdi az bir eğimle aşağı doğru iniyordu ve evin kenarından gördüğü kadarıyla aşağıda bir göl vardı. Eve inerken granitten yapılmış bir kemerin altından geçtiler. Kemerin üstünde de çam kozalağı motifleri vardı yine ve ancak bir an görebildiği o muhteşem manzara evin içine girdiklerinde salonun camlarında tüm el değmemişliğiyle kendini gösteriyordu. Özge gözlerini alamadan baktı. Eğimin bittiği yerdeki göl, gölün içindeki antik şehrin irili ufaklı sütunlar ve duvarlar şeklinde sudan çıkması, camdan yapılmış evin her köşesiyle kendini bu manzaraya tamamen bırakması ve etraftaki her şeyin aşağıdaki gölün suyundan pürüzsüzce yansıması, evin yanından akan derinin göle hayat veren bir şelaleyle son bulması, turuncu pelikanların uyuklayan sakinliği, karşı yamaçta otlayan iki büyük siyah atın sağlıklı görüntüsü. Her şey olağan dışıydı. Yamaca bakan bahçeye çıkması sanki bir hipnozda gibi kendiliğinden oldu. Sakin adımlarla salondan ahşapla kaplanmış bahçeye çıktı. Havuzun yanından yürüyüp bahçenin ucuna geldi. Yerden epeyce yüksekte olduğunu ancak o zaman anladı. Eğim, havuzlu bölümün yukarıda kalmasına neden oluyordu. Önündeki parmaklıkları tutup manzarayı izledi. Hayatında ilk defa kendine ait hissettiği, daha doğrusu kendisine ait olmasını istediği bir yere bakıyordu. Düşüncesine gülümsedi. Bir gün buranın tek sahibi olacağını bilmeden. Manzaraya o kadar saplanmıştı ki çiselenen yağmurla ancak kendine geldiğinde epey zaman geçtiği kesindi. Kimsenin neden kendisini çağırmadığını düşünüp hemen eve gitmek için döndü. Sadık Murat Kolhan ayakta salonun kapı pervazına yaslanmış kendisine bakıyordu. Hastalandığı o gece evin kapısındaki aynı duruştu bu. Belli belirsiz göğüs kaslarına değen V yakalı beyaz ince tişörtü, o tişörtün yakasından kendini gösteren güçlü bir boyun ve Özge'nin bakmakta zorlandığı ve keskin bir şekilde kendisine dikilen o derin gözleri. Belki 3 saniye, belki 3 dakika. Özge bu gözlerin etkisinden kurtulmak için kıpırdamadan bekledi. Yaklaşması gerekiyordu, konuşması gerekiyordu. Aradaki garip bir enerji yok etmesi gerekiyordu. Neyse ki ilk konuşan Sadık Murat Kolhan oldu. Islanıyorsun. Özge verandaya ilerlerken elindeki dosyayı nerede bıraktığını düşündü. Salonda olmalıydı ama değildi. Çünkü Sadık Murat Kolhan'ın elindeydi. Özge yaklaşınca Sadık tokalaşmak için elini uzattı ve Sadık'ın gözlerinin içine bakmadan tuttuğu eli kavramaktan tedirgin, en nefret ettiği şekilde tokalaştı, sanki kendisi değilmiş gibi. Hatta tokalaşırken etrafa bakıp yağmur yağacağı belliydi bile dedi. İlk elini çeken de Özge olmuştu. Kendini iyice acemi hissediyordu. Adamın etrafa yaydığı bu kapsayıcı enerjinin içinde kaybolmak üzere olduğunu düşündü ve hemen kendini hatırlattı. Bu adam basit bir koleksiyoncuydu. Hoşuna giden her şeyi biriktirmek isteyen biri. O kadar. Görüntüsünün gücü, isteyebileceğim bir sürü şeye sahip olması ya da bu kapsayıcı enerjisinin keyif veren zehri umurumda bile değil diye tekrarladı içinden. İçinde uyandırmaya çalıştığı özellik duygusu ifadesine yansıdı. Etkilenmeyecekti bu adamdan. Elini çekip dosyasına uzandı. Sadık'tan dosyayı alır almaz yanlarındaki koltuk grubuna oturdu ve dosyayı açtı. Buraya iş için gelmişti ve bu adamla sadece işi vardı. Artık onun suratına bakmaması gerektiğini biliyordu. Kim böyle dar bir tişört giyerdi ki? Sadık ayakta bir an bekledikten sonra Özge'nin karşısına değil yanına oturdu. Sadık'ın niye yanına oturduğuna bakıp bu şekilde müzakere yapamayız dedi ve hemen karşısındaki koltuğa geçti. Sadık çıplak ayağını diz kapağının üzerine koyup kaykıldı. Ona çok yakışan güzel bir kaykılıştı bu. Altındaki gri keten pantolonu ve temiz çıplak ayaklarıyla bu güzel evin bir parçası gibiydi. Özge Sadık'ın ayaklarına kayan bakışının fazla uzun orada kalmasından kendini deşifre olmuş hissederek "Üşümüyor musunuz?" dedi. Sanki ayağının güzelliğine değil de çıplaklığına şaşırmış gibi yapmak rahatlatıcıydı. Sadık Özge'ye doğru eğildi. Eliyle Özge'nin eline uzandı. Yumuşak bir şekilde tuttu. Elleri sıcacıktı. Ama bu da neydi şimdi? Sadık kızın ellerinin ne kadar narin olduğunu ve bu elleri kavramanın tuhaf bir keyif verdiğini düşündü. Kız garip davranıyordu ama zaten ilginç olan da bu garipliği değil miydi? Sakince "Üşümüyorum." dedi. Özge elini çekti. Sadık gözlerini Özge'ninkilerden ayırmadan onu son gördüğü zamanda hissettiği duyguların hala etkili olup olmadığını tarttı. Etkiliydi. O etki kızın yemyeşil gözlerinde sanki kendisini bekliyordu. Özge onun kendi gözlerine sabitlenmiş gözlerine bakarken adamın bu kapsayan enerjisinin saldırgan olup olmadığını tarttı. Saldırgandı. İzin verildiği anda bir çatlaktan içeri sızıp fethetmeyi bekliyordu. Özge hemen dosyaya odaklanıp ona kağıtları uzattı. Sadık alıp incelemeye başladı. İnternet üzerinde yayılan derginin kaç kişiye ulaştığını, hangi lokasyonlardan ve hangi saatlerde en çok ziyaret edildiğini anlatan rapor, derginin daha büyük bir servis sağlayıcı şirketten hizmet alabilmesi için gerekli olan ekstra yatırımın açıklamasıyla sonlanıyordu. Sadık son sayfayı hızla göz gezdirip kağıtları masaya koyduğunda Özge yine para istemek zorunda olmanın sıkıntısı içindeydi. Sadık aynı ilk toplantıda yaptığı gibi öne eğilip iki elini birleştirdi ve işaret parmaklarını dudağına dayayıp bir süre kağıtlara baktı. Sonra bakışını Özge'ye çevirdi. Çok ciddiydi. Özge huzursuz, sessizliği bozmak için konuşmaya karar vermişti ki Sadık önce davrandı. Yapmak istediğin ne? Özge şaşkınlığının suratına yansımasını engellemeden cevap verdi. Ne demek istiyorsunuz? Sadık suratındaki ciddiliği silmeden geriye yaslandı. Tek kolunu koltuğun dirsekliğine yaslayıp bu dergiyle varmak istediğin yeri bana anlatmanı istiyorum. Ne istiyorsun? Dedi. Özge Sadık'ın ciddiyetini inceledi. Klişe lafların asla hayatta kalamayacağı sakinlikte ve tehlikeli bir ciddilikteydi. Dergiyi çıkarırken içinde hissettiği duyguların en temelindeki şeyi söyledi. Adalet. Çok basit gelebilir ama bir tek adalet istiyorum. Sadık yapay bir gülümsemeyle, adalet hiçbir zaman basit gelmemiştir dedi ve devam etti. Dünyayı alt üst edebilecek kadar güçlü, asla var olamayacak kadar da güçsüz bir duygudur. Gelmesi ise bir mucize kadar nadirdir. Sana adalet dağıtabileceğini düşündüren şey ne? Özge düşünmeden cevap verdi. Siz, Sadık işte şimdi ne söyleyecek ne de düşünecek kelime bulamadı. Siz. Ne kadar da naif bir inanç vardı karşısında. Naifliği bıçak kadar keskin, sağlam, samimi. Sadık sorabileceği tek şeyi sordu. Neden? Özge verebileceği tek cevabı verdi. Sizin gücünüz ve benim motivasyonum. Bu tesadüf olamaz. İnsanlar magazinin gücünü kavramış değiller. İzlediklerini, çocuklarını izlettirdikleri şeyin ruhlarını nasıl şekillendirdiğini analiz edecek kadar ayık değiller. Magazin basını tarafından abartılmış her insanın diğerleri üzerinde çok etkileyici bir gücü var. Sürüleri yöneten bir güç bu. Hak etmeyene parlasın diye ışık tutmayı bırakırsak o zaman gerçek yıldızları görebiliriz. Sadık düşündü. Bu kelimeleri başkasından duysa güler geçer, kendi şirketlerinde çalışan biri ise de kesin kovardı. Ama Özge'nin naifliği o kadar iştendi ki güzelliğine derinlik katıyordu. Sistemi değiştirebileceğini sanan, bunun için ne pahasına olursa olsun karşılık beklemeden çalışan, muhteşem yeşil gözleriyle içi işleyen biriydi bu. Ona anlatmak istedi, bu sistemin çok daha büyük bir sistemin küçük bir parçası olduğunu, yıkılamaz şekilde inşa edildiğini, uygarlık çökse bile sistemin kendini yenileyecek şekilde tasarlandığını, sürüyü yönetmek için yine yönetilebilir aptal sürü başları oluşturmak gerektiğini, İnsanları gönüllü köleleri çevirmeyle savaşılamayacağını, sadece bu gönüllü kölelik sistemin içinde kendine sıcak ve tepede bir köşe bulmak için çaba harcamanın akıllıca olacağını, herkesin sadece kendisinden sorumlu olduğunu anlatmak istedi. Aynı hocanın kendisine anlattığı gibi. Ama anlatamazdı. Değirmenlere karşı atağa geçen Don Kişot gibiydi Özge. Kendi gücünü abartılı yaşayan, bireyselliğini fazla ciddiye alan biri. Ne kadar da parlaktı bronz teni. Boynunda atan damardaki hayat nasıl da gözlerinden fışkırıyordu. İçindeki ateşin, hatta güzelliğinin kaynağıydı bu ihtiras hali. Yaşamın hayat bulduğu bir bedende bu çiğe en çok yakışan şey amaçlandırılmış bir ihtirastan başka ne olabilirdi ki? Sadık sadece tebessüm edebildi. Sadık'ın gözlerinin üstünde gezinmesi Özge'nin kadını harekete geçirdi. Suratı kesin kızarmıştı ama bu bakışı anladığını belli edemezdi. Aniden ayağa fırladı. Sürüleri uyandırıp her birini kendi çobanı yapabiliriz. İzlediğimiz şeyleri taklit eden basit yaratıklarız biz. Programlanıyoruz. Eğer siz kıçını sallayıp adamların altına yatan birinin zenginliğini örnek gösterirseniz, izleyenler de kışlarını sallayıp altlarına yatacak adam aramaya başlarlar. Eğer siz top oynadığı için ve özellikle o topu bir yerlere sokabildiği için teknolojimize hizmet edenlere vermemiz gereken ilgiyi, değeri bir topçuya yöneltirseniz, herkes topçu olmak ister. Eğer siz güzellik yarışmalarında kızların vücutlarını puanlayıp en yüksek puanı alan kızın kafasına taş takarsanız, izleyen kızlar da vücutlarını gösterip taş takılmasını beklerler. Televizyonla kitleleri programlıyorsunuz. Güneş enerjisiyle çalışan arabaların yapıldığı, rüzgar enerjisiyle elektrik üretildiği. Bakın, Özge Sadık'a manzarayı göstererek böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bize hayat veren nefes kaynağımız ağaçları kesmeden, en saf halleriyle doğan bebekleri onlara yedirdiğimiz suni şekerle zehirlemeden, orospuluğu, salaklığı değil, bilgiyi magazine taşıyıp izleyenlere olmaya değecek örnekler vererek başarabiliriz. Yapılması gerekeni biz yapabiliriz, kazanabiliriz. Güçlü olmak lazım. Gücümüz olursa başarabiliriz, dedi.